Ayrım 24, sayfa 199. Yalan 8, Atatürk'ün mal varlığı. Atatürk gayrimeşru yollardan çok zengin olmuştur. Atatürk'ün servetinin kaynağı açıklanamaz. Parayla aldatmak. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının sürekli ısıtıp gündeme getirdikleri ahmakça yalanlardan biri de Atatürk'ün mal varlığıyla ilgilidir. Yalanlar şunlar. Atatürk mal edinip zengin olma hırslısıymış. Vahdettin Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'nı başlatsın diye 40 bin altın vermiş. Gayrimeşru yollardan servet edinip çok zengin olmuş, çiftlikleri ve bankası varmış. Devletin parasını keyfi olarak zevk-ü sefa alemlerinde, hatta kumarda harcamış. Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşı'na yardım için gönderdikleri parayı zimmetine geçirmiş. Atatürk'ün serveti izah edilemezmiş. Atatürk'ün mal varlığıyla ilgili bu tür yalanlar özellikle 2000'lerde AKP iktidarı döneminde ayyuka çıkmıştır. Son zamanlarda 2015 tescilli Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarından Kadir Mısıroğlu, Mustafa Armağan, Yavuz Bahadıroğlu ve özellikle Sait Alpsoy adlı biri yandaş gazetelerde ve televizyonlarda mal varlığı üzerinden Atatürk'e saldırmıştır. İşin ilginç yanı Atatürk'ü zengin para babası, hatta hırsız göstermek için tarihi gerçekleri çarpıtanlar çok sevdikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkan sıfırlanan paralarını, İsviçre hesaplarındaki milyon dolarlarını, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'ne inşa edilen kaçak sarayını görememişlerdir. Yobaz'ın zengin Atatürk imgesi, Liboş'un ve tatlı su solcusunun Burjuva, Jacoben, tepeden inmeci Atatürk imgesini akla getirmektedir. Aslında bunlar birbirini tamamlamaktadır. Halbuki gerçek anlamda halkın içinden çıkan, tırnaklarıyla kazıyarak ortaçağ sisteminin kalıntılarıyla ve emperyalizmle mücadele ederek yükselen, ömrü savaş meydanlarında geçen ve sonuçta bir halk devrimiyle bağımsız ve çağdaş bir devlet kuran Atatürk, ne Jacoben'dir ne de zengin. Burada bir algı yönetimi söz konusudur. Oluşturulmak istenen algı şudur. Beyaz Türk, Jacoben, zengin, dolayısıyla halktan kopuk Atatürk, bir tarafta, zenci Türk, fakir, dolayısıyla halk adamı Erdoğan, diğer tarafta. Atatürk Cumhuriyeti tasfiye edilirken, Türk halkı böyle bir algı operasyonuyla aldatılmak istenmektedir. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları aldatıcıdır. Bazen din ile, bazen tarihle, bazen de parayla halkı aldatmaktan çekinmezler. Parasız devrimci Atatürk. İnsan hürriyet vasıtası olarak servete sahip olmalıdır. Yoksa servete esir olmak için değil. Atatürk. Atatürk'ün mal varlığı konusundaki ilk yalan, azılı bir Atatürk düşmanı olan 150'liklerden Mevlanzade Rıfat'a aittir. Mevlanzade Rıfat, daha Atatürk Samsun'a çıkmadan önce 24 Mart 1919'da Hukuki Beşer adlı gazetede 1. Dünya Savaşı'na katılan komutanlara, dolayısıyla Atatürk'e, iddiatçıların vagon vagon altın dağıttıklarını ileri sürmüş ve komutanlara büyük alçaklar ve haydut başları diyerek hakaret etmiştir. Bunun üzerine Atatürk Harbiye Nezareti'ne bir dilekçeyle başvurarak bu yazıyı kaleme alan Mevlanzade Rıfat'ın cezalandırılmasını istemiştir. Atatürk bir nüshasını da Vakit, Alemdar ve Yeni Gün gazetelerine gönderdiği dilekçesinde o sefil iftiracı diye hitap ettiği Mevlanzade Rıfat'ın Türk ordusunun şerefli komutanlarına hırsızlık suçlamasıyla hakaret etmesine çok bozulmuştur. Bunun büyük bir ahlaksızlık ve sefil bir vicdansızlık olduğunu belirterek bu namussuzca iftirayı ve sahibini lanetlediğini belirtmiştir. Atatürk'ün Harbiye Nezaretine gönderdiği şikayet dilekçesi işleme konulmadığı gibi Mevlanzade Rıfat kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Atatürk'e dava açmıştır. Atatürk'ün mal varlığı konusundaki ikinci yalan, Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da mütareke basınınca ortaya atılmıştır. Atatürk'ün İstanbul Divanı harbi örfisince idama mahkum edildiği günlerde, İstanbul'da İtilaf Devletleri'nin parasıyla çıkan İktam gazetesinde Mustafa Kemal Ahvali Hususiyeti başlıklı bir makalede Jurnal Deryan gazetesinin Ankara'daki muhabirinin aktardığı şu bilgilere yer verilmiştir. Mustafa Kemal'in Ankara'da oturduğu konak, Ankara eşraf ve tüccarlarından Hüseyin Bey adında birinin konağıdır. Beyaz boyalı ve 12 odalı olan bu mesken, haricen İstanbul civarındaki köşklere benzemektedir. Pencerelerde görülen manzara sahilleri ağaçlarla sayeder, çubuk suyunun suladığı kadim Ankara Ovası'na kadar imtidad etmektedir. Mavi sema üzerinde tepeleri dumanlı Elma Dağı görünmektedir. İşte Mustafa Kemal her sabah şafaktan biraz sonra kalktığı zaman bu nefis panoramayı temaşa edemektedir. Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp Harbi'nde sol gözünü kaybetmiştir. Bunu halktan hiçbir kimse bilmez. İktam gazetesinin bu haberine göre Atatürk sanki Ankara'da 12 odalı sahil manzaralı bir sarayda ikamet etmektedir. Üstelik bir gözü de kördür. Ancak Atatürk Ankara'da önce Ziraat Mektebi'nde sonra istasyon binasında oturmuştur. Sonra da Ankaralılar Çankaya'da Bulgur Tevfik Efendi'nin evini 4500 liraya satın alarak Atatürk'e hediye etmişlerdir. Burası önce Kasapoğlu Agop'un eviydi. Tevfik Efendi'nin Agop Efendi'den satın aldığı bu evi belediye de Tevfik Efendi'den satın alıp Atatürk'e hediye etmiştir. Bu ev kendisine hediye edilmek istendiğinde evin tapusunun kendi üzerine yapılmasını kabul etmemiş, evin tapusu ordu adına yapılınca ancak eve taşınmıştır. Enver Behnan Şapolyon'un anlattığına göre Atatürk'ün ikamet ettiği Çankaya Köşkü basit bir şekilde düşenmiştir. Atatürk para sarf etmesini sevmez, çok muktesittir. O günlerde Ankara mebusu olarak 100 lira maaş almaktadır. Gerçek şu ki 1920'lerde Atatürk Ankara'da 12 odalı saraylarda değil, mütevazi binalarda ikamet etmiştir. Ama 2000'lerde Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da 1150 küsur odalı kaçak sarayda ikamet etmektedir. Atatürk'ün bir gözünün kör olduğu da yalandır. Ayrıca kör olsa ne yazar? Atatürk'le ilgili bu tür yalan haberlerin amacı işbirlikçi İstanbul hükümetinin asi, eşkıya ve din düşmanı diye idama mahkum ettiği Atatürk'e karşı halk tepkisini artırmaktır. Atatürk'ün kendi ifadesiyle büyük ihtirasları vardır. Ancak bunlar büyük paralar elde etmek gibi maddi ihtiraslar değildir. Bir mektubunda şöyle demiştir. Benim ihtiraslarım var, hem de pek büyükleri. Fakat bu ihtiraslar yüksek makamlar işgal etmek ve büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerin tatminiyle değil. Ben bu ihtirasların gerçekleşmesini, vatanıma büyük faydaları dokunacak, bana da liyaketle bir vazifenin canlı iç rahatlığını verecek büyük bir fikrin başarısında arıyorum. Bütün hayatımın ilkesi bu olmuştur. Ona çok genç yaşımda sahip oldum ve son nefesime kadar da onu korumaktan geri kalmayacağım. Bu mektubunda büyük paralar elde etmek gibi maddi emellerim yok diyen Atatürk, başka bir mektubunda da hiçbir zaman şahsi amaçlar peşinde koşmadım demiştir. Benim bütün hayatımda bu ana kadar takip ettiğim gaye hiçbir vakit şahsi olmamıştır. Her ne düşünmüş ve her neye teşebbüs etmiş isem daima memleketin, milletin ve ordunun adına ve çıkarına olmuştur. Hiçbir zaman şahsımın sivrilmesini ve üste çıkmasını göz önüne almamışımdır. Şimdi de aynası iştir kişinin lafa bakılmaz misali Atatürk'ün parayla ilişkisine göz atalım. Küçük yaşta yetim kalan yoksul aile çocuğu Atatürk, 57 yıllık ömrünün en az 40 yılını para sıkıntısı içinde geçirmiştir. Falih Rıfkı Atay'ın deyişiyle, Gazi varlıksız bir aile çocuğu gibi hayli sıkıntılı bir öğrencilik ve subay hayatı geçirmişti. Aylığı hiçbir zaman masrafına yetmezdi. Biraz rahat bir hayata büyük komuta rütbelerinde kavuşabilmiştir. Çok hesaplı olduğu da söylenemez. Örneğin 1904 yılında 23 yaşındayken tuttuğu not defterlerinden birine hesapsızlık yüzünden parasızlık çektiğini şöyle ifade etmiştir. Pazartesi saat 6. Bugün bütçemin hesabıma göz gezdirdim. Masrafları gelirin çok üstünde buldum. Şimdiye kadar para çantama girip çıkan parayı hesap etmek hatırıma bile gelmemişti. Bu hesapsızlığın kötü sonucu olmak üzere pek büyük ızdıraplar altında manen, maddeten ezildim. Birinci Dünya Savaşı öncesinde 1914'te Sofya'da askeri ateşeyken de parasızlık çekmiştir. Aralık maaşının donanma yardımı olarak kesilmesi üzerine Savunma Bakanlığı'na çektiği telgrafta Sofya'ya geldiğim günden bugüne kadar ödeneklerimin düzensiz verilmesi yüzünden her bakımdan büyük zorluklar içinde kaldım ve birbiri üzerine yığılan ikamet, beslenme vesaire masraflarını 2500 kuruşla kapatma imkanı yoktur diyerek yaşadığı para sıkıntısından söz etmiştir. Atatürk o günlerde Sofya'dan İttihat ve Terakki'nin etkili isimlerinden Cemal Paşa'ya yazdığı bir mektupta da aylığının zamanında gelmediğini, Fethi Bey Okyar sayesinde karnını doyurduğunu, annesi ve kız kardeşinin Selanik'te parasızlıktan dolayı çırpındıklarını, terzinin parasını bile ödeyemediğini ve bir yakınının İstanbul'da sefil bir halde süründüğünü yazmıştır. Atatürk hayatındaki en büyük para sıkıntısını Kurtuluş Savaşı yıllarında yaşamıştır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken kendisine dahiliye nezareti ödeneğinden 1000 lirayla 23 karargah mensubunun 3 aylık maaşları, yollukları ve %50 zam verilmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda değişik ihtiyaçlar içinde 25 bin lira verildiği iddia edilmiştir. Atatürk'e bu parayı verip onu Anadolu'ya gönderen Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit'in ondan bekledikleri İngilizlerin isteği doğrultusunda halkın elindeki silahları toplayıp şuraları dağıtıp Anadolu'daki direniş hareketlerini sona erdirmesiydi. Fakat Atatürk kendisine verilen görevin tam tersine hareket edince önce İstanbul'a geri çağrılmış, sonra görevden alınmış, sonra da idamına karar verilmiştir. 1919'da Atatürk'e ve 23 kişilik karargahına 1000 lira, bazı kaynaklara göre ayrıca 25 bin lira verip Anadolu'ya gönderenler 1920'de Sadrazam Damat Ferit'e ve birkaç kişilik heyetine 70 bin lira verip Paris Barış Konferansı'nda gönderilmiştir. Vahdettin'in Samsun'a giden Atatürk'e 40 bin altın verdiği yalanını ise hem matematik bilimi hem de Atatürk'ün özellikle Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık aşamasına çektiği maddi sıkıntılar çürütmüştür. Rahmetli Turgut Özakman, Vahdettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele adlı eserinde bu akıl ve mantık dışı komik yalanı yerle bir etmiştir. Bu arada Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit, Atatürk Anadolu'ya geçip de kendisine verilen görevin tam tersine halkı direnişe çağırıp milli hareketi alevlendirince Atatürk'ü yok edip milli harekete son vermek için kurdukları Kuvayi İnzibatiye tamı tamına 1.250.850 lira ödenek ayırmışlardır. İşin daha da iğrenç tarafı şu. 13 Mayıs 1920 tarihinde Peyami Sabah gazetesinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamı başlığıyla Divan-ı Örf-i Riyasetinin idam kararı yayımlanmıştır. Bu idam karar metninin sonunda Atatürk'ün mallarının da haczedilmesine karar verildiği belirtilmiştir. Atatürk ve temsil heyeti Sivas'tan Ankara'ya hareket ederken tam anlamıyla yoksulluk içindedir. Mazhar Müfit Kansu bu yoksulluğu bütün paramız yol için 20 yumurta, bir okka peynir ve 10 ekmeğe yettiğinden bunları aldırdık diye ifade etmiştir. Sabahları bir bardak çayla bir dilim ekmek yediklerini belirtmiştir. Kansu şöyle devam etmiştir. Ekmekçilere bile verecek paramız kalmamıştı. Benim bir kürküm vardı. Erzurumlu Nafız Bey'e müracaat ederek sattırılmasını rica ettim. Nafız Bey, Ocak ayı içindeyiz, ne giyeceksin diyerek satmamakta ısrar ettiyse de ne olursa olsun kulağıma giremezdi. Aç mı kalacaktık? Nihayet onu da sattık. Kimse de satılacak bir şey kalmadı. Paşa'yla bu konuda bir çare bulamayarak hele sabah olsun diyerek odalarımıza çekildik. Ankara'ya geldiğimiz zaman hemen bir hafta bizi belediye besledi. Trakya'daki müdafaa hukukçular 1. Ordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa aracılığıyla temsil heyetinden para isteyince Atatürk Trakya örgütüne müdafaa-i hukuk örgütünün parası yoktur diyerek kendi gelir kaynaklarını kendilerinin yaratmasını istemiştir. Atatürk para sıkıntısı çekilen o günlerde 3 Mayıs 1920'de Kazım Karabekir Paşa'ya çektiği bir telgrafta elde 5 para bulunmadığı malumu devletleridir. Şimdilik içeride bir kaynak da bulunmuyor. Başka taraftan sağlanıncaya kadar Azerbaycan hükümetinden en geniş ölçüde borç alma olanağının düşünülmesini ve sağlanmasını rica ederim demiştir. Ayrım sonu. Sayfa 206.